Ayrım 4, Grizi 4, İkinci Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, Sayfa 40. Gerçeğin Vicdanı. Her insan bir zelve değneğidir. Galeri duvarı boyunca uzayan gazlı su arkını hiç kimse sorun yapmıyordu. Ark kömür tozu, toprak ve taş parçacıklarıyla dolmuş, derinliğini yitirmiş, sular ocağın zeminine yayılmıştı. Cin sürüsü geçmiş gibi ayak izleriyle nakışlanan bu çamurlu zemin, vardiya değişimi anlarında yürüyen lamba katarlarının yaydığı titrek ışığı süt gibi emiyor, derinlere doğru kıvrılıp akan benekli bir yılan derisine dönüşüyordu. Kuyulara, lağımlara, bacalara, su altı ve su üstü makaslara nemle karışık, pis kokulu, bunaltıcı bir karanlık çökmüştü. Yerin dibinden lağım patlamaları, kömür yüklü vagonları çıkarma istasyonuna götüren otodirezin uğultuları geliyordu. Nemle ağırlaşan sakin, dil vermez bir karanlığın dibinde çalışıyorlardı tahkimatçılar. Hurşit hayalini lamba ışığına katarak karanlığı yerin dibine doğru kat etti. Kömür tozlarının kararttığı büyük köhne bir kapının önünde durdu. Işığı gören kapıcı Abdüllatif oturduğu lamba karanlığından çıktı. Kapının mandalını açtı. Amman ibrişim, sırma gümüşüm, ak gerdanın altında fırladı dişim. Amman da Lucy, canım da Lucy. Kömür tozlarının kararttığı kapı gıcırdayarak yavaşça açıldı. Geçiş anında iliğe işleyen güçlü bir hava cereyanına kapıldı Hurşit. Kapının kapanmasıyla cereyan kesildi. Yürürken kardeşi Nasuh'un büyük kaynağını, ocak ağızları ile nefeslikler arasındaki bu buzlu esintinin etkisiyle müzmin bronşit olan kapıcı Dursun'u ve onun bunalınca kendini saçlarından asan güzel kız kardeşi Safiye'yi anımsadı. Üst üste binen ayak izlerine takıldı bakışları. Kendi geçmişlerinin dehşetinde kaybolan insanların ruhlarını soluyarak derinlere doğru inmeye başladı. Tahkimatçılara yakın bir yerde ana kılavuz kavşağında bir emniyet lambasının direklere vuran sabit ışıltısını fark etti. Lambacı Mezat dayının veya çavuşlardan leş hilminin yorulup direklerden birinin dibine çöktüğünü sandı. Macide ile nişanlanmış olmanın mutluluğunu derinlemesine hissederek ve son 15 gün içinde başından geçenleri anımsayarak ışığa doğru yaklaştı. Karanlık ışığın arkasına doğru çekildi. Ruhi Bey'in perişan hali çıktı ortaya. Hurşit lambasını yere koydu tepeden. "Ne oldu Ruhi Bey?" dedi. "Hasta mısın?" Mühendis kafasını göğsünden yavaşça kaldırıp tepeden döne döne inen ve baş döndüren sese baktı. Hurşit mühendisin yorgunluk ve ümitsizlikten hırpalanmış, kendi boşluğunda fena halde kaybolmuş yüzünü aç bir dilencinin yalvaran eline benzetti. Acıma duygusuyla dolup taştı o an. Ruhi Bey'in yüzüne safran sarısıyla çöreklenen ruh acılar içindeydi. Kendini zühde adamış ama anlatamamış bir derviş gibi baktı Hurşit'in gözlerine. Gördüğü her madenciyi işe doğru akıp giden düz bir yolun üzerinde açılmış karanlık bir hendek olarak algıladığı için Hurşit'i ciddiye almadı. İşi bilimsel esaslarıyla ele alan ve zamanın ruhunda yaşayan insanları arıyordu o. Ortada insan yoktu. Zaman mefhumunu yitirmiş, akreple yelkovan arasında sıkışıp kalmış şaşkın bir sürü vardı. Bu gaflet ve bahane sürüsüyle de bir yere gidilemezdi. Sabahtan beri ağzına bir lokma ekmek, bir yudum su koymadan karanlıklar, gazlar, ısılar, basınçlar dünyasında dolaşmış, çimiş çimiş terlemiş, çalışan her madenciye işini ilmi esaslara uygun olarak nasıl yapacağını anlatmış, sonunda halsiz düşüp kalmıştı bir direğin dibinde. Dili damağı kuruduğu halde su istemedi, şikayet edercesine. "Bir şeyim yok," diye mırıldandı. "Sen işinden olma git." Tam bu sırada lambacı Mezat dayı geldi. Mühendisi direğin dibinde görür görmez, "Vay benim ciğerim mühendis efendim, gadan belan bana gelsin, bir iş mi geldi başına?" diyerek diz çöküp sağ elini Ruhi'nin alnına götürdü.
"Bir şeyciklerim yok, ben turp gibiyim, siz işinize bakın," dedi ve yekinip ayağa kalktı. Kalkarken direk gıcırdadı. Başını kaldırdı, direğin boyunduruğu tutan kafasına baktı. "Takimat değil, teneşir gıcırtısı," diye söylendi.
Lambasını aldı, titrek adımlarla yürüdü. Sonra dönüp Mezat dayıya dikti bakışlarını. Karanlığı mecazsiz ışıltılarla dalgalandıran, dibe vurmuş bir kandile benzetti yaşlı lambacıyı.
Bakısın da gaz oranı yükselmiş Mezat Bey. Herkes kayıtlanmış emniyet lambasıyla girmek zorundadır buraya. Emniyet lambalarının tamamını detaylarına kadar muayene etmek zorundasın. Sıhhatle kilitlenip kilitlenmediğini görmek zorundasın. Cehalet yanıcı gazın çoğaldığı bu kısımda karpit yakacak, ışık ve alev doğuracak kadar kördür.
Haklısın, yerden göğe kadar haklısın Ruhi Bey.
Mühendis her zaman söylenen sözü ciddiye almadı. Lambaların dilinden anlamayan bir adamı dinleyecek durumda değildi. Cehalet hayatı kırıp geçiriyordu. Kömürlerin yüksek hidrojen içerdiklerini ve bunun da ocaklarda yüksek metan yayılımına yol açtığını bile bilmiyorlardı. Gidip bir kömür parçasını dinlemek, bunları dinlemekten çok daha öğreticiydi. Lambasını sallaya sallaya karanlığa karıştı. Mezat dayı gördüğü her acı gerçeği doğum sancısına dönüştüren ama doğuramayan küçük adamı seyrederken koç bıyıklı kafasını iki yana salladı. 5 gün önce lamba çeşitleri ve lambaların ilmi esaslara göre kullanılmalarına dair verdiği vaazı anımsarken
''Allah yardımcısı olsun, sonu iyi değil bu adamın'' diye mırıldandı.
''Niye bu hale geldi bu adam Mezat dayı? Eskiden böyle değildi.''
Doğru, eskiden iş yapardı, dolap beygiriydi. Şimdi vebal beygiri olmuş garibim.
Kim ne derse desin, bu iyi bir insandır Mezat dayı. Aşağıya sarkan etli dudağını kaşıyordu Mezat. Yalnız kalınca lambalarla konuşmanın verdiği alışkanlıkla lambaların ruhuna uygun bir şeyler mırıldandı. Lambasını kaldırdı, aşkın yarattığı birlik ve uyum duygusuyla güzelleşen çilli yüzünü süzdü Hurşit'in. Başını çevirdi. Ruhi Bey'in karanlıkta kaybolan ışığına baktı derin derin.
Doğru, çok doğru. Ben bu adamın kötülüğünü görmedim. Kim ne derse desin bu adam uçuruma tutunan bir parça topraktır. Toprak değilse bile bir köktür. Uçuruma tutunan toprağı kaymaktan korur. O toprakta da çiçekler köklenir.
Macide'yi düşündüğü için Mezat dayının ne demek istediğini pek anlayamadı Hurşit. İnsanları anlayamadığı zamanlarda yaptığı gibi haklısın diye mırıldandı. Lambasını aldı, Yasin Kaya ile Abbas'ın takimat yaptıkları yere doğru yürüdü. İç dünyasına gül ve hüzün inceliği çökmüştü. Lağım tabancasının öfkesi yankılanıyordu taş galerinin çeperlerinde. Yol marangozlarına papuç civatası götüren Laz Şefik'le karşılaştı.
''Ula ne alıyorsun burada Hurşit? Hay dalayım sağa.''
Hurşit gülümsedi. Şefik'in yukarı kalkan koluna bakarken avucunun içinde gizlediği sigaranın ışıltısını gördü ve hayretten dona kaldı. Ocağa sigarayı nasıl sokmuştu bu adam?
''Dikkat et, ocakta ateş nefes var. Cehenneme çevirirsin burayı.'' ''Farkındayım, şimdi söndürürüm.''
Yolun ve nefesinin daraldığını hissetti. Durdu, lambasını kaldırarak tavandan gelen çatırtıya baktı. Yansal burulma zorlamasıyla bağlantılardaki kırılmayı görünce tavanın göçeceğinden korktu. İleri doğru fırladı. Mühendis Ruhi Bey'in sözü çınladı kulaklarında.
''Direklerde teneşir gıcırtısı var.''
İnsan aşık olunca iki kat artıyordu ölüm korkusu. Tahkimatçıların çalıştığı ayağa vardığında ölüm korkusundan sıyrılır gibi oldu. Ölüm dişlerini kalabalığa daha zor geçiriyordu. 7 kat yer altında ölüme meydan okuyan tek güçtü o. Yasin'le Abbas'ı görünce içi açıldı. Tavana bağ vurmakla meşgullerdi. Azıcık ileride belden yukarısı soyunuk 5 işçi çalışıyordu. Tahkimat ilerleyen işi izliyordu. İşçilerden Bartınlı Ömer yukarıya doğru oyulmuş dar bir damarın içinde sağ böğrünün üzerinde yatarak kısa saplı kazmasıyla kömür söküyor ve her zamanki türküsünü söylüyordu. Türkü Cemal Bey tarafından vurulan ve ölürken çam ağaçlarını ağlatan eşkıya Avruz'a dairdi. Ömer'in söktüğü kömürleri 2 büklüm kürekle aşağıya aktaran Eyüp binlerce kez gülümseyerek dinlediği aynı türküyü yine gülümseyerek dinliyordu. Kırık plak gibi tekrarlanmasından dolayı türküyü sevmeyen tek kişi Rüştü dayıydı. Eyüp'ün aşağıya kaydırdığı kömürleri saç oluğa alan ve küreğiyle iterek arabaya dolduran Rüştü dayı, kendisine ancak içten sessizce savurduğu galiz küfürlerle zapt edebiliyordu.
Baş mühendis nereye gönderdi seni Hurşit?" dedi Yasin Kaya. Sütunu baltanın köküyle boyun durağa oturturken.
"Kilitli bir kutu verdi bana. Evine götürdüm. Karısına teslim ettim. Gelirken de ana kılavuz yolunda Ruhi Bey'i gördüm. Bir direğin dibine çökmüştü. Hali hal değildi."
Elinin tersiyle alnının terini silen ve güçlükle nefes alan Yasin Kaya, "Onun hali ne zaman hal oldu ki?" dedi.
Yılanın ıslığını bir günlük yoldan duyan Bartın'ın Ömer hiç yapmadığı bir şey yaptı. Türküsünü yarıda kesti, bir tükrük savurdu oyduğu damara. Terle kömür tozunun karışımından oluşan ve cam gibi parlayan yüzünü boynundaki bezle sildi.
"O herifin bir an evvel evlenmesi lazım," diye bağırdı.
Bağırtı Ruhi'nin evlenmemesi durumunda ocaklarda büyük bir felaketin ortaya çıkacağının işareti gibi algılandı. Abbas getirdiği direği yere korken, "O herif evlenmez," dedi.
"O hiçbir kadını beğenmez ki," diye sesini yükseltti Yasin Kaya. "Kadının bacaklarını tahkimat direklerine benzetir. Direklerin uzunluğuna, kesitine, aralarındaki mesafeye takar aklını."
Hurşit'in ağız tadıyla gülmesi hoşuna gitmişti Yasin'in. Kazmacılar da pıkırdaşmaya başlamışlardı.
"Kadının kalçasını tavan taşına benzetir. Tavan taşının yoğunluğunu merak eder. Eğer kadının tavan taşı yoğunsa direklere yaptığı basınçtan korkar."
Rüştü dayının derinlerden gelen sesi araya bıçak gibi girdi.
"Çenenizi hiç boşuna yormayın. O yarasa soyundan gelme bir adamdır. Ocaklardan çıkıp da evlenmeye fırsat bulamaz."
Kastamonulu zihninin kömür damarına dayadığı potkobaçın takırtısı sohbeti bastırdı. İşemek için karanlığa çekilen Abbas leziz bir rehavetle Selma'nın babası Pala Hasan'a içinden üst üste iki galiz küfür savurdu. Karanlığın dibi de göz kırpan lambaları görünce de "Gelenler var, konuşmayın," diye uyardı. Potkobaç'ın kazma ve balta vuruşlarının, yani çalışan, uğuldayan hayatın dışında herkes sustu. Ayak sesleri Nedim Çavuş'un iri cüssesini olanca ciddiyetiyle ayağa çıkardı. Onu arkadan Hacı Bayram'la Kel Hamdi izledi. Hurşit kamaları yerleştirirken iki direğin arasından Nedim Çavuş'un lamba ışığını ürperten suratına baktı.
"Selamün aleyküm, kolay gelsin efendiler."
Bartın'ı Ömer hariç tüm çalışanlar Çavuş'a saygıyla karşılık verdiler. Hurşit dikkatini Çavuş'un cehennem azabına alışmış bir zebani edasıyla çalışanları inceden inceye süzüşüne yöneltti. "Babası Cemal'in ipliği iğneye değil, iğneyi ipliğe geçiren ters bir adamdır," o sözünü anımsadı. Çavuş lambasını yukarı kaldırdı, nikotin sarısı pala bıyıklarına dik bir kaya gibi inen iri burnunu tavana dikip yeni yapılan bağlara baktı. Tahkimatçılar Nedim Çavuş'un hata arama hassasiyetini ve "beni görünce mi hızlandınız" saplantısını çok iyi bildikleri için hiç kimse gelmemişçesine işlerinin ehli ağır bir havada çalışıyorlardı. Abbas'la Hurşit'i dikkatle kesen Çavuş her ikisini de çok iyi tanıdı ve bir hafta önce aynı soruyu sorduğu halde
"Firar eden adamlar bunlar mı?" dedi ziyankar bir sesle.
"Bunlar," dedi Hacı Bayram.
"Bunlar, bunlar," diye yineledi Kelamdi. "Bunlar kazmacı değil miydi? Niye tahkimata verdiniz?"
"Kazmacıyken kaçtılar," dedi Hacı Bayram. "Diktiklerini söktüler. Terzi kendi söktüğünü bir daha dikemez."
Kazmacıların toz ve gürültü anaforuna doğru birkaç adım attı Nedim Çavuş. Işıkta parlayan damara ve işleyen kazmalara bakarken kendini firarcıların yerinde hissetti. Kömür ve taş tozunun nemi, göçük ve grizi tehlikesini yerin altında bırakıp yerin üstüne çıkıyordu firarcı. Yerin üstüne çıkmakla kalmıyor, daha yükseklere, dağlara sığınıyordu. Yer altında acı çeken, firar eden, sonra da yakalanan bir insanı dövmek doğru değildi. Birkaç adım daha attı, kömür damarına çivi gibi giren Bartınlı Ömer'le tek gözlü Cuma'yı yakından izledi. Şimdiye kadar kazmacılara bu denli şeytani bir dikkatle bakmamıştı. Firarcılara haddini bildiren Hacı Bayram ile Kel Hamdi'nin o anda neler düşündüklerini merak etti.
"Gidelim," dedi.
Kuşların gitmesi üzerine Yasin Kaya içinde beslediği kara öfkenin bir ettiği baltasını al kavuşamaması durmasının bir anlamı olmaz verdi. Abisi Cuma namaz vaktinin geldiğini düşünerek kazmasını bırakıp damardan çıktı. Unuttuğunu fark etti ve döndü. Her zaman yaptığı şeyi yaptı. Diz çöktü, kazmasının demirini üç bismillahla üç kere öpüp alnına bastırdı.
Kalkarken belini güçlükle doğrulttu. İnsanın belini günahlarından başka hiçbir güç eğemezdi. Yaban kazı gibi yürüyerek direklere abanan sıcak ve nemli karanlığa girdi, işedi. Kazmacılara yakın bir yerde oturdu. Yanında her zaman taşıdığı bir ibrik dolusu suyla abdestini almaya başladı.
''Bizim için de dua et Cuma dayı'' dedi Bartın Ömer. ''Burada olduğumuzu Cenab-ı Allah'a hatırlat.''
Ömer'in yine günaha girecek şekilde konuştuğunu ve bunu mahsustan yaptığını düşünen Cuma, tahkimatçıların karanlığı kaynatan fiskoslarına kulak verdi. Gülümsediklerini sezinler gibi oldu. Karanlık güzel kadınların yüzü gibi bakanın içini gösteren bir aynaydı Cuma için. Allah'ın görünmeyen gözü karanlığın en koyu yerinden olup bitenleri milimi milimine izliyordu. Bundan dolayı içinde alay ve dedikodunun kaynadığı alacakaranlıkları sevmiyordu Cuma. Seccadesini karanlığın en koyu olduğu ve Allah'ın onu öncelikle görebileceği bir yere serip namaza durdu. Allah'a daha çok yaklaştığını, Allah'ın iyiliğinden geçerek kendisine vardığını ve rahatladığını duyumsadığı için koyu karanlıkları tercih ediyordu. Taşbaca damarında çalışan oğlu Rüştü'nün saralı haline kafayı taktığı için kaç rekat kıldığını şaşırdı. Diz çöktü, çatlakları kömür tozlarıyla dolu ellerini duaya açtı.
''Allah'ım sen büyüksün'' diye mırıldandı sessizce. ''Işığın da karanlığın da sahibi sensin. Yüzüm yerde duacıyım sana. Senin bu dünyada zahmet isteyen her işinin öküzüyüm ben. Allah'ım, güzel Allah'ım, acı bu öküzüne.'' Boynumu senin o mübarek hizmet boyunduruğundan çıkarma. Boyunduruğa geçirdiğin o eğri zelve değneğini çıkarıp da boyunduruğundan azat etme beni.
Birden karısının her insan bir zelve değneğidir sözünü anımsadı. Şeytanın araya girdiğini, aklını çeldiğini sandı. Göçükten, kör nefesten, kötü sözden bizi esirge ya Rabbim. Amin. Kork. Korkumuzu dışımızda tutma, içimize sür ki anlaşılsın, bizi korkutmasın ya Rabbi. Amin. Tahkimatçıların ormanlardan kesilip getirilen ağaçların bağırtısını dinleye dinleye sağırlaştıklarını, duayı ve yalvarışı unuttuklarını aklından geçirdi.
Kimi dizin dizin sürünür, kimi de yüzün yüzün. Bizi yerin altında süründürsen de yerin üstünde süründürme ya Rabbi. Kızımı yüzüstü bırakan lağımcı Hamit'i ıslah eyle ya Rabbi. Darbacaları geniş eyle ya Rabbi. Amin. Bizi başkalarının günahından yakma ya Rabbi. Yakacaksan kendi günahlarımızda yak. Amin.
Sözcükleri özenle seçip sarf ediyor, etkilerini anlamak için de gözlerini kapatarak karanlığın ruhunu dinliyordu olağanüstü bir dikkatle. Gözlerini kapatması yer altındaki büyük karanlığı kendi içine alma arzusundan kaynaklanıyordu. Gördüğü her güzel kadında kendi geleceğini hayal eden bir geçmişe sahip olduğu için hayata tutkuyla bağlıydı ve ölümden fena halde korkuyordu.
''Namazı uzatma Cuma dayı'' diye çıkıştı Bartın'la Ömer her kıpırtıya sitemeden bir sesle. ''Akşama kadar bir 10 araba daha çıkarmamız lazım.''
Duayı hemen sonuçlandırıp ayağa kalkarken karanlığın da kendisiyle birlikte namaz kıldığını ve ayağa kalktığını sandı. Boyutsuz bir ruh huzuruyla seccadesini dürüp torbasına soktu. Yerin dibinden gelen ve insanı kendine doğru çeken uğultulara kulak verdi. Tüm mahlukatın Allah'a secde ettiği bir anda yeraltı insanları ölümle oynamaya devam ediyorlardı. Her insan her kömür parçasının buyruğuna göre soluk alıp veriyordu. Karanlık duayı yutmuş, Allah'a ulaştırmamıştı. Tövbe estağfurullah diye mırıldandı kendi kendine. Tahkimatçıları geçti, Kastamonulu zihninin kömür bloklarını peş peşe düşüren Potkobaç tarakasına yakın bir yerde damara yamandı. Lağımda çalıştığı yılları anımsadı. Patar diye adlandırdıkları kısa dinamitlerin patlayışlarını, mercimek kayalarından yükselen ve lağım bacalarını sis gibi saran gri taş tozu bulutlarını, çekiç makinesinin çıldırtıcı deliş anlarını anımsadı.
''Şükürler olsun sana Allah'ım, o cehennemden beni kurtardın ya.'' diye iç geçirdi.
''Buranın işi bu kadar, toparlanın başka yere gidelim.'' dedi Yasin Kaya tükenmiş bir sesle.
Lambanın ışığında benekli su tavuğunu andıran sağ elini boynuna götürdü, tatlı tatlı kaşıdı.
''Değiştirilecek çok yer var.''
Cuma yan yatarak kazma salladığı damardan başını çevirip bakışlarıyla kardeşi Abbas'ı aradı karanlıkta. Kardeşinin kara sevdalı, çaresiz haline acıdı. Abbas o anda malzemelerini topluyordu. İşini bitirdikten sonra abisi Cuma'nın direğe asılı huriyesinden bir parça ekmek aldı. ''Haydi Allah yardımcınız olsun, akşama görüşürüz.'' Galeri boyunca yürürlerken Yasin Kaya'nın düşünceleri ve adımları donuklaştı. Zaman zaman silik ve çabuk geçen, bundan dolayı da kimsenin fark etmediği gizli sara nöbetleri geçiren tahkimatçının sol ayağı ikide bir su arkına girip çıkmaya başladı. Duyumsal sanrıları giderek arttı ve az sonra da sarası tuttu. Derin bir çığlıkla su arkına düştü sırtüstü. Hurşit'le Abbas hırlayan, gerilerek kaskatı kesilen Yasin'i su arkından hemen alıp Ray Demir'in yanına yatırdılar. Kanı yüzünden çekilmiş, çenesi kenetlenmiş, gözleri kaymış, açlıktan ölen bir insanın cesedini andırır bir hal almıştı. Hurşit ölümün aniden ortaya çıkan zalim ve katı yüzüyle karşılaşmış, bilincini yitirmiş gibiydi. Abbas peş peşe mırıldandığı bismillahlarla birlikte kenetlenen çeneyi ve elleri açmaya çalışırken, ''Herifi gene cin çarptı.'' diye söylendi soğukkanlı bir ifadeyle. ''Bir avuç gazlı su getir şuradan, yüzüne vur.'' Abbas'ın dediğini yaptı Hurşit. Şappadak suyu vurdu. Hamur yayar gibi de ovuşturdu yüzü. Yüzdeki kömür karasını alan su şakaklardan çeneden aşağılara sızdı. Saralı tahkimatçının başı ve gövdesi ormanlardan kesilip ocaklara getirilmiş ağaçların her balta ve çekiç darbesinde çıkardıkları derin ses dalgalarını andıran iniltilerle çırpınıyordu. Hurşit galerinin karanlık dibinde kızılcık şerbetine çalan ceviz büyüklüğünde bir ışık gördü. Acı ve endişenin hassaslaştırdığı kulağını raylara dayadı hemen. ''Bu gelen otodirezindir.'' dedi heyecanla. ''Durdursak, arkasındaki vagonlardan birine atsak da çıkarma istasyonuna götürsek bu garibi.'' ''Durmaz, bunu su kanalına doğru çekmemiz lazım. Ezer geçer. Kaldır sırtıma ver. Sen gene de durma. Durması için bağır, el kaldır.'' Hurşit çırpınışı hafifleyen ve sol yanı çamura belenen Yasin'i koltuk altlarından kavrayarak Abbas'ın sırtına verdi ve Abbas'la birlikte galeri duvarının dibindeki su kanalına girdi. Işık kırmızıdan sarıya dönüştü, gittikçe büyüdü, titreşimler çoğaldı. Tavan sarmalarından taş ve toprak parçacıkları düştü. Rayları saran çamurlu su fosforlu direkler gibi ışıldadı. Zorlu homurtularla galeriye hakim oldu otodirezin. Hurşit sol elini kaldırdı. ''Kalender, dur! Kalender!'' diye bağırdı. ''Hastamız var, dur! Hastamızı götür!'' Otodirezin arkasında kömür yüklü vagonlarla zarlı zorlu geldi geçti. Hurşit'in hafızasında kalenderin aniden görünüp kaybolan kömür karası delikanlı yüzünden merak ve kayıtsızlık karışımı bir esinti kaldı. Hayat insanı duymuyordu. Kalender otodirezinin önünde kaçışarak bir raydan bir raya geçen fareleri saymakla meşguldü. Gece ranzı arkadaşına bugün kaç fare gördüğünü anlatacaktı. Katarın gidişini ihtilaçlı bir ruh haliyle omurdanarak seyreden Abbas, yükün altında iki büklüm kanaldan çıktı. ''Ben sana demedim mi durmaz?'' diye tısladı burnundan. ''Yasin'i bu canavarın gittiği yere kuyunun çıkış ağzına götürmemiz lazım. Nöbetleşe sırtlamamız lazım. Başka çaremiz yok.'' Yasin'i sırayla sırtlayarak küfür ve homurdanışlarla galeriyi kat ettiler. Kömür cevherini yeryüzüne çıkaran kuyu asansörünün önüne geldiler. Kuyu dibinde çalışan işçiler Yasin'i vagonuna almayan otodirezinin getirdiği kömürleri asansörle yeryüzüne çıkarma çabası içindeydiler. Asansörün kumanda kolunu sağ eliyle yöneten makinist Adnan, tahkimatçıların gelişini görünce önce boynunu dikeltti, sonra ayağa kalktı, ağzındaki sakızı şişirip patlattı. ''Ne o, göçük mü oldu?'' dedi. Abbas duygularıyla değil, arzularıyla düşünen ve reddetmeyi seven uzun boylu adamı aşağıdan yukarıya doğru kararmış bir kurbağa bakışıyla süzerken, ''Yasin bayıldı.'' dedi. Kendisine başvuran her insanı kayıtsızlığının gücüyle ezmeyi bir yaşam tarzı haline getirdiği için Abbas'ın sesindeki yalvarışı sezmedi bile. Sakızını çiğnemeyi sürdürdü. Hurşit'in bakışlarındaki hışma dikti bakışlarını.
''Yasin her zaman bayılır.'' dedi. ''Boşuna getirmişsiniz. Buradan uzaklaşın. Nedim çavuş görmesin.''
Soluklanma bahanesi arayan işçiler işlerini yavaşlatıp terlemiş mecalsiz adımlarla Hurşit'in sırtındaki hastayı görmeye geldiler. İnsanın meşrebini ağzından çıkan ilk sözlerden şıppadak anlayan Çil Dursun, "Ha anladım," dedi. "Bu bizim Saralı Yasin'dir. Sarımsak koklatsaydınız." Potkobaç Hasan Çil Dursun'un önerisine burun büktü. Yıpranmış, terden rengi değişmiş, çuval bozması gömleğini çıkardı. Zorlu zorlu öksürdü. Kömür tozlarının yapıştığı, kırmızı kılcal damarlı gözlerini devirerek iş olsun babından baktı Yasin'e. "Yukarı çıkarmayın," dedi. "Nedim Çavuş mahveder sizi. Yasin'in yılda 5-10 kere bayıldığını bilir. Bayıldı mı ellemeyin, bayıldığı yere bırakın. O biraz debelenir, hırlar, vırlar, sonra susar, uyur. 2 saat sonra da kalkar." "Nereden getirdiyseniz oraya götürün," diye çıkıştı asansörcü Adnan, gidip oturduğu yerden. Önünde kuyunun içindeki asansörü yöneten makinenin hareketine göre ayarlanmış bir maket vardı. Asansörün göremediği iniş çıkışlarını otomatik olarak asansör ile birlikte çalışan maketteki küçük asansöre bakarak ayarlıyordu. "Çavuşlar burada görmesin. Bura benim sahamdır." Bunu söylerken sahanın asıl mülk sahibiymişçesine gerdan kırdı. "Sahamda laf işitmek istemem. Götürün çalıştığınız ayakta bir yere yatırın. O kendisine gelir. Her madenci biraz saralıdır. Sara numarası yapanı da hiç sevmem." Hurşit ateşli bir yardım arzusuyla yüzlere, yüzlerde çaresini yitirmiş gözlere baktı. Herkes acıma, kanıksama ve çaresizlik duyguları içinde kendi yüzünün karasını bir başka yüzde seyretmekle meşguldü. Çare kapısına değil, kayıtsızlık ve red kapısına gelmişti. Yasin'i yere indirmekten vazgeçti. "Ne oldu şimdi, ne yapmamız lazım?" Dikkatini duyguların dilinde yoğunlaştıran Abbas soruyla kendine geldi. "Adnan bunu yukarı çıkarmaz," dedi. "Geri gitmekten başka çaremiz yok."
"İyi anladın. Hayatta çıkarmaz."
"Götürün bir höyüye yatırın. Dinlensin," diye akıl verdi otodirezinin şoförü Kalender. "Yukarı çıkarsa temiz havada daha kötü olur."
"Yukarı çıkmayı aklınıza bile getirmeyin,"
diye uyardı yeniden asansörcü Adnan. "Göçük altından çıkarmadınız Yasin'i. Ateş nefes kurbanı da değil. Bayılmışmış. Her bayılanı ayılanı yukarı çıkarırsak ocaklarda çalışacak adam kalmaz. Ne demiş bizim madenkeş atalarımız? Lacivert ihsandır, kırmızı irfan, siyah da meftunluktur, aşktır. Hakiki madenkeş siyaha meftundur, zırt pırt çıkmaz yukarı."
"Götürün kuru bir yere yatırın," dedi Çil Dursun. Hurşit küflenmiş mahzen karanlığı öğütlerden bir an önce uzaklaşmak için gerisin geri yürümeye koyuldu. "Tahkimat işinin olduğu yer nerededir?"
"Bilmem," dedi Abbas. "Az ileride sağda bir höyük var. Oraya gir, indir, uyusun biraz. Uyandığı zaman tahkimat işinin olduğu yer nereyse alır götürür bizi. Yoruldun herhal, ver benim sırtıma."
"Dur, daha götürürüm."
Höyüğün zemini ıslak olduğu için Yasin'i indirmediler. Uyuyan yükü Abbas devraldı. Galeriyi izleyerek Cuma'nın çalıştığı ayağa yöneldiler. Yasin'in bayıldığı yere geldiklerinde Hurşit tahkimat aletlerini toplayıp aldı. Otodirezin geçerken su arkına doğru çekildiler. Gürültünün içinden Kalender'in bağırtısı yükseldi.
"Götürün kuru bir yere yatırın, bir şey olmaz, geçer."
Yük altında bulanık gazlı ark suyuna gömülen ayaklarını fark etti birden Abbas. Bu nasıl bir gerçekti? Tüm ağırlığıyla kendi vicdanına basan ayakların varlığını hissetmiyor, feryadını duymuyordu. Bir tükürük savurdu arka, sol ayağını kaldırdı, rayın kenarındaki çamurlu yola bastı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 53.